Ayasofya'nın daha görkemli olması için imparatorluğun dört bir yanından en güzel mimari parçaların getirilmesi emrini verir. Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan, Mısır'daki Güneş Tapınağı'ndan, Kapıdağ Yarımadası'ndaki antik kent Kizikos'tan, Lübnan'daki tapınak şehri Baalbek'ten ve daha birçok tapınaktan sütunlar ve mermerler getirilerek 3. Ayasofya'nın yapımında kullanılır. Yıllar içinde Ayasofya'daki mozaikler tamamlanır. Mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan malzemeler kullanılır. Ayasofya'nın kubbesinde 40 pencere vardır. Pencerelerin cam bölümlerine farklı yönlere doğru hafif eğim verilmiştir. Güneşin doğuşu ve batışı sırasında güneş ışınları bu cam parçaları tarafından yön değiştirerek adeta bir ışık oyunu meydana getirirler. Kubbe pencerelerinden sızan ışıkların duvardaki mozaiklerde oluşturduğu ışık oyunları muhteşem mimariyle birleşerek büyüleyici bir atmosfer yaratmaktadır. Yıl 1918. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından fiilen işgal edilir. İngiliz destekli Yunanlar, Ayasofya'yı tekrar bir kilise haline getirmek istemektedir. Ayasofya'ya çan takılacaktır. Ve 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilir. Ama Mustafa Kemal'in başkomutanlığındaki Türk ordları Yunanlıları İzmir'den geri yollar. 1923 yılında Atatürk'ün ifadesiyle İstanbul'dan da geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal elden çıkan bir şehri ikinci kez almıştır. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından Ayasofya bir süre daha cami olarak hizmet vermeye devam eder. Yıl 1931. Bizans dünyasının anıt ve sanat eserlerinin korunmasını sağlayan Bizans Enstitüsü'nün kurucusu, Amerikalı akademisyen ve arkeolog Thomas Whitmore, Ayasofya'daki mozaiklerin incelenmesi ve belgelenmesi için Türk hükümetinden izin alır ve Ayasofya için bilimsel ve sanatsal çalışmalar başlar. Uzman mimar Macit Bey ile beraber Thomas Whitmore, Ayasofya'daki mozaikleri büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarmaktadır. Üzerleri sıvayla kapatılmış olan mozaikler bir geri açılır. Bu sırada Ayasofya hala ibadete açıktır. Çalışmalar devam ederken kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkmasıyla Ayasofya'nın müze olması gündeme gelir. 14 Kasım 1932'de zamanında Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde mebus olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletvekili olan Yunus Nadi, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir makalesinde artık Ayasofya dini bir mabet olmaktan ziyade insani ve tarihi bir abidedir der. Mustafa Kemal Atatürk, Milliyetin Bakanı Abidin Özmen'den bir komisyon kurup Ayasofya için çalışmalar yapmasını ister. Abidin Özmen 9 kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon Ayasofya'nın müze olmasına dair bir rapor hazırlar. 24 Kasım 1934. 11 bakanın, Başbakan İsmet İnönü ve Atatürk'ün imzasının yer aldığı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Ayasofya'nın müze olarak açılmasına karar verilir. Kararnamede eşsiz bir mimarlık sanat abidesi olan Ayasofya Camisi'nin tarihi vaziyeti itibarıyla müzeye çevrilmesinin uygunluğu yazmaktadır. Ve 1 Şubat 1935'te Ayasofya Müzesi ibadete kapatılarak yerli ve yabancı tüm ziyaretçilere açılır. Atatürk'ün girişimiyle Ayasofya tüm insanlığın erişimine, bilimsel araştırmalara açık olan bir müzeye çevrilmiştir. Ayasofya, Atatürk'ün kültüre, sanata, tarihe ve en önemlisi dünya barışına verdiği önemi gösteren en güzel örneklerden biri olmuştur. Ayasofya Müzesi bir kültür mirasıdır. Evrensel bir mirastır. Müze olduktan sonra 1935 yılında yapılan kazı çalışmalarında ta 400'lü yıllarda yapılan 2. Ayasofya'nın kalıntıları da bulunur. Gördüğünüz fotoğrafta 2. Ayasofya'nın kuzey işlemeli bir bloğu ortaya çıkarılmıştır. O zamana göre ne kadar muhteşem bir eser. Sadece bu bloktan yıkılan 2. Ayasofya'nın bile ne kadar gösterişli bir mimari eser olduğunu anlayabiliyoruz. Kuzu kabartmaları ise 12 havariyi temsilen yapılmış. Ayasofya'da birçok mozaik ve eser gün yüzüne çıkarılmaya devam eder ve Ayasofya'da sergilenir. Artık Ayasofya tüm insanlığı kucaklayan eşsiz bir kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Atatürk'ün temel siyaseti de kendi söylemiyle yurtta barış, dünyada barış anlayışı üzerine kurulmuştur. O, insan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin de huzur ve refahını düşünmeli diyen bir liderdir. Sanata verdiği önemi zaten anlatmaya bile gerek yok. Gelelim imza meselesine. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararnamesinin altında bulunan imzanın Atatürk'e ait olup olmadığı, imzanın tarz farklılığından dolayı sürekli tartışılıyor. Atatürk'ün hepimizin bildiği klasik imzasının A harfi küçük yazılırken burada A harfi büyük yazılmış. K ve T harflerinin tarzı da farklı. Ama Başbakan İsmet İnönü'nün ve 11 bakanın da bu kararnameye imza attığı gün aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk soyadını aldığı gündür. Bu imzada Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk soyadını aldığı gün attığı ilk resmi imzadır. Yani bu imza Atatürk'ün o hepimizin bildiği klasik imzanın ilk prototipi gibidir. Ayrıca Ayasofya kararnamesinden ayrı olarak 5 farklı kararnamede de aynı imza bulunmaktadır. Tarihçi Sinan Meydan bunu belgeleriyle sundu. İşte bu imza farklılığı sürekli tartışılıyor. Ancak bu tartışmaları yapmak bile oldukça saçma. Çünkü Atatürk zaten müze açıldıktan 5 gün sonra Ayasofya'yı ziyarete gidiyor. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Atatürk'ün haberi olmadan. İsmet İnönü'nün ve 11 bakanın imzasıyla böyle bir kararın uygulanması yürek ister. 10 Şubat 1991. Dönemin Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in emriyle Ayasofya'nın bu bölümü halka ibadete açılır ve kapısına da Ayasofya Camii ibadete açılan bölüm levhası konulur. Eserlerin yer aldığı müze kısmı ise ibadete açılmaz. Ayasofya'nın minarelerinden 5 vakit ezan sesleri yükselmeye başlar. İsteyen gelip burada 5 vakit namazını kılabilmektedir. Bu 1991 yılından beri böyledir. Ayasofya Müzesi 1996 yılında Dünya Anıtları izleme listesine alınır. Ayasofya'nın kubbesi ve minareleri Dünya Anıtları Fonu'nun da desteğiyle 5 yıl boyunca restore edilir. Müze aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. 2005 yılında Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği Ayasofya Camii'yi müzeye çeviren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilerek Ayasofya'nın tamamıyla ibadete açılması için Danıştay'da dava açar. Danıştay 10. Dairesi derneğin iptal talebini reddeder. 2016 yılında Ayasofya'daki Hünkar Kasrı'na Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bir imam atanır ve Hünkar Kasrı'nda ilk kez bayram namazı kılınır. 2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı Ayasofya'da Kadir Gecesi programı düzenler. Ayasofya'nın içinde Kur'an-ı Kerim ve sabah ezan okunan program devlet kanalı TRT'de canlı yayınlanır. Ayasofya Müzesi'nin ülkemize de büyük bir katkısı var. Bir kişinin giriş ücreti 100 lira. Her yıl 3,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Ama gerçekten turizm açısından ülkemize katkı sağlayan bir yer.